Ayrım 9, Rüzgar, Kan ve Kelebek, Ayşe Akdeniz, sayfa 101. 10. Kısım. Londra, South Kensington'daki Christie's müzayede sonunda düzenlenen açık arttırmadan takım elbiseli, kravatlı, papyonlu katılımcıları kalabalık birkaç grup oluşturmuşlardı. Kimi sadece müzayedeyi izlemeye, kimi de öncelikle şampanya yudumlamaya gelmişti. Ama çoğunluk düzenlenen açık arttırma için orada bulunuyordu. Papyonlu yönetici sahnedeki kürsünün arkasına geçmiş, yüksek sesle son çağrısını yapıyordu. ''Piri reisin bilinen son haritası. Satıyorum. Satıyorum. Yok mu arttıran? Sattım.'' Arkadaki centilmene 2 milyon sterlin. Siyah deri ceketli, düz saçları alnına dökülmüş Arap lakaplı sessiz adam, satışın gerçekleştiğini duyuran gong sesiyle yerinden fırlayıp fuayeye çıktı. Elindeki telefonu hırsla tuşlayarak kulağına dayadı. ''Alo reis,'' dedi yarım İngilizcesiyle. ''Benim, Arap.'' ''Kim aldı?'' diye sordu karşıdaki sinirli ses. ''Beyrutlu aldı. Beyrutlu Usame El Hayati.'' ''Almadın kardeş ha? Lanet herif. Kurtuluş yok bunlardan. Kaça aldı?'' Kısa bir sessizlikten sonra Arap yanıtladı. ''2 milyon sterlin verdi.'' ''Ne? Evet reis, bu rakamı kimse beklemiyordu.'' Reis alt dudağını ısırdı. Yanaklarının içini dişlerinin arasına alarak ''Yine bizim Beyrutlara ha?'' dedi. Kesik kesik soluyarak konuşmasına bir süre ara verdi. Öfkesi yatıştıktan sonra kaldığı yerden devam etti. ''Peki son gelişmeleri takip et. O hıyarlar haritayı onlara yedireceğimi sanıyorlarsa yanılıyorlar. Behzat ile İsa'yı ayarla. El Hayati'nin gölgesi olsunlar. Her dakika ne yaptığını bilmek istiyorum. Anlaşıldı mı? Ahmaklara dikkat et. Beni satmasınlar. En ufak bir yamukta enselerindeyim. Asıl olan ne yapıp edip haritayı ele geçirmek.'' Parmaklarıyla şakaklarındaki saçlarını geriye doğru sıvazlayan Arap dişlerini gıcırdatarak ''Yeter ki emret reis'' dedi. Sonra da hırslı ve heyecanlı bir bekleyişle sustu. Arap'ın sesindeki sapıklığı iyi tanıyan reis tek emriyle her şeyi yapabilecek karakterdeki bu adamın kan kokusu aldığını, harekete geçmek için kendisinden onay beklediğini anlamıştı. ''Hayır salak, aceleye gerek yok'' dedi. ''Nasıl olsa haritanın yerini biliyoruz. El Hayatilerin tümünü saf dışı etmek gerekiyor ama bekle.'' Arkasından öksürerek gırtlağını temizledi. Bu sert çıkış karşısında kendine gelen Arap ''Tamam reis'' diye yanıtladı. Konuşmaları bitip telefonunu cebine yerleştirirken koltuk altındaki kılıfında yatan koltuğuna dokunmadan edemedi. Parmaklarının vücut sıcaklığını kazanmış metal kütleye değmesinden aldığı hazla kendisine güvenini tazeledi. Bu güçle omuzlarını ileri geri oynatıp tekrar müzayede salonuna döndü. Fuayede bir başka mobil telefonda Atina ile yapılan bir görüşmeye aracılık ediyordu. Arttırmanın gerginliğinden sıkılıp sinirlenen bir alıcı dudaklarına iyice yaklaştırdı. Avucunun içinde kaybolmuş telefona kısık bir sesle konuşuyordu. ''2 milyona gitti. Anlaşıldı. El Hayati seriyi tamamladı. Bu harita yüzünden bazı olaylar çıkacağına kesin gözüyle bakabilirsin. Nereye hareket ettiğini öğrenebildin mi?'' ''Neden? Bilmiyorum ama önce gemiyle Tunus'a gideceği söyleniyor. Hem de kiminle diyorlar bil bakalım.''
''Kiminle?''
''İnanılacak gibi değil ama bu sabahki İngiliz gazetelerinde çıkan haberler prensin gemisiyle diyorlar. Oradan da özel uçağıyla Beyrut'a geçecekmiş. Ama ben pek ihtimal vermiyorum. Haberler biraz üfürme kokuyor.''
Karşıdaki ses daha sakindi. ''Her halükarda seyahat görünüyor bize. Zaten masa başında sıkılmaya başlamıştım. Ya reis, müzayede salonunda mıydı?''
''Bildiğim kadarıyla hayır. Adam resmen sır. Yüzünü ne gören var ne de bilen. Ama buralarda olsa anlaşılırdı. Salonun her köşesinde bir köpeği olduğundan eminim. Sanırım telefonla izledi olup bitenleri. Arap burada. Harita satıldıktan sonra telefonunu kapattı. Birkaç saniye çevredekilere bakıp fuayeye fırladı. Kapıdan izlediğimde telefona sarılmıştı. Reis aradığından eminim.''
''Fiyatı kim yükseltti?''
''Arttırmayı Arap başlattı ama fiyat reisi aşmış olmalı.
Hem zaten bu haritanın serisi el hayatilerde. Reis bunu pekala biliyor. Tek harita işine yaramaz ama adamları her yerde. Hele Arap, ruhsuz herif. Aslında önce onu ortadan kaldırmalı ki işler kolaylaşsın. Nereye baksan karşımda onu görmeye başladım. Ama galiba bizi reise taşıyacak tek isim de bu sapık herif.
Bu kadar abartmana gerek yok. Olanlar hakkında bilgi ver bana.
Az önce fuayede birbirimize arkamızı döndük. Salondayken benden şüphelenmiş gibi bakıyordu. Cin mübarek. Gözlerini bir iki kırpıştırdı. Sonra kendisini açık arttırmanın akışına kaptırdı.
Fazla yaklaşmamaya bak. Kendini iyi koru ondan. Ne durumda bilmiyorum. Ama sıkışırsan yardım iste. Ona yaklaşmak benim işim. Benden henüz şüphelenmiyor. Tam tersine kendi adamlarından biri sanıyor. Sonuç onu çıldırtmış olmalı.
Kesinlikle. Adam kaç yıldır bu haritaların peşinde. Arttırma bir başkasında kalsaydı o kadar çıldırmazdı. Musa el hayatı ile reis denen herifin birbirinden neden bu kadar nefret ettiğini aklım almıyor. Belki de eskiye dayanan bir kan davası falandır. Bu konuda el hayatilerden de hiç kimse konuşmuyor ki anlaşılsın.
Bana daha çok bir gövde ve güç gösterisi gibi geliyor. Reis haritaları ele geçirmek için hemen bir plan yapacaktır artık.
Orası kesin ama biz de boş duracak değiliz. Bu Usame eskiden dürüst bir gençti ama galiba sonunda onu da kendilerine benzettiler.
Saf göründüğüne bakma, politikacılardan tut bürokratlara kadar pek çok dostu vardı salonda. Hepsiyle can ciğer. Yanında en azından benim gördüğüm iki tane eski partili vardı. İngiltere'de tahsil yaptığı yıllarda aynı okullara gittiği soylular. Sonradan milletvekili olmuş arkadaşlar hepsi çevresinde. Senin anlayacağın herif fazla konuşmuyor ama ahtapot gibi kolunun uzanmadığı yer yok.
O kadar parası olunca konuşmasına gerek yok tabii.
Hayır yani gerçekten konuşmuyor. Arttırma süresince dudakları bir kez bile kıpırdamadı. Vakur bir adam, dilini kedi yutmuş gibi.
Eskiden beri mağrur olduğu yazılıp çizilir.
Müzayede salonuna girer girmez başlar döndü. Hakkında çok fazla söz dolaşıyor ortalıkta. Nasıl kibirli, havalı.
Neyse haydi sen hemen havalimanına geç. İlk uçakla geri dön. Hazırlık yapmamız gerekiyor. Zamana ihtiyacımız var.
Merak etme, her şey yoluna girecek. Bundan sonraki plan ne?
Dikkatli ol. Oradaki bazı alıcıların peşinde adam olduğundan eminim. Daha doğrusu müzayedede bulunanların en az %50'sinin peşinde biri vardır.
Biliyorum.
Piri reisin haritası söz konusu olduğundan özellikle Türkler bunu atlamaz. Elçilik en azından bir iki adam göndermiştir. Büyük ihtimalle seni de tanırlar. Ama ortaya çıkmamak için tabii ki yaklaşamazlar. Sen yine de dikkat et.
Okey.
Takip edildiğini hissedersen atlatmaya çalış. Tanımadığın birileriyle konuşmamaya özellikle dikkat et. Ajanlar seni fark edip bildiğin ekstra bir şey var sanarak öğrenmek isteyebilirler. Ama sanırım seninle aynı uçağa binmeyeceklerdir. Oradan çıktığını kimseye fark ettirme. Hemen Atina'ya dön, tamam mı?
Oldu patron. O halde burada yapacak bir şey kalmadığına göre ben havalimanına gidiyorum.
Adamın yüzündeki ekşi ve gergin ifade biraz gevşedi. Peki sen ne yapacaksın?
Hazırlanıp ilk uçakla İstanbul'a gideceğim. Sen doğru büroya, Arap bana güveniyor. Onun kuyruğuna takılma vakti geldi. Bana yaptığı son teklife de artık evet deme zamanıdır. Yoksa reisin izini yine kaybederiz. Bu sefer elimden kurtulmaması lazım. Arap İstanbul'a dönmeden ben gitmeliyim. Sen hemen dön. Burada takip edilmesi gereken işler olacak.
11. Kısım. Usame'nin gözleri pahalı siyah gözlüklerinin arkasında karanlığa gömülmüş bir çift mücevher gibi duruyordu. Dudak kenarlarının yukarı doğru kıvrılmasına neden olan sevinci uzun sürmedi. Yeniden içini yakan acıya teslim oldu. Çevresini saran üç korumasıyla beraber Avrupa'nın en meşhur müzayede salonunu hızlı adımlarla terk etti. İtalyan rugan ayakkabılarını kirleten çamurlu su birikintisine aldırmadan kaldırımı geçti.
Kapının önünde bekleyen şoför patronunu görünce hızlı ve ciddi bir hareketle limuzinin kapısını açtı. El Hayati omuzlarında taşıdığı kaşmir paltosunu geriye doğru şık bir hareketle ardından gelen genç korumanın ellerine bıraktı. Rahata alışkın bedenini kendisinden emin bir tavırla arabasının deri koltuğuna yerleştirdi. Arka koltukta tüm cazibesiyle oturan kadın yüzünü hafifçe örten şapkasını işaret parmağıyla yukarı itti. Öteki eliyle de siyah camlı gözlüğünü hafifçe aşağı kaydırdı. Bakışlarını Usame'ye çeviren kadın yüzündeki acı gülümsemeyi fark edip ''Haritayı aldın'' dedi. Kırmızı rujlu dudaklarını uzatarak Usame'nin yanağına bir öpücük kondurdu. Ama düşünceli görünen Usame ona karşılık vermedi. Kadının suratı asıldı. Üzgün ve şımarık bir ifade takındı. Arkasına yaslanıp koltuğuna iyice yerleşti. Korumalardan biri ön koltuğa şoförün yanına, diğer ikisi arkaya Usame'nin karşısındaki koltuğa yerleşti. Usame alnına dökülen briyantinli düz siyah saçlarını bir baş hareketiyle arkaya attı. Elindeki deri dosyanın kapağını aralayacakken bundan vazgeçti. Sonra tekrar araladı. Antik harita yerleştirildiği güderi dosyada göz kırpar gibi Usame'ye bakıyordu. Usame haritayı hayranlıkla incelerken Ahmad'ın bunu neden bu kadar çok istediğini merak etti. Birkaç saniye gözlerini yumup başını koltuğun arkasına yasladı. Ahmad'la geçen çocukluğunu, gençliğini düşündü, gözleri nemlendi. Korumalar bütün dikkatlerini camların dışına yöneltmiş, şüpheli bakışlarla çevreyi izliyorlardı. Aynı kalıptan çıkmış gibi hemen hemen aynı boyda olan bu adamların her biri 100 kilo kadar vardı. Üçü de tuhaf bir modayı takip ediyor gibiydi. Üçü de siyah takım elbise giymiş ve aynı marka siyah gözlük takmıştı. Ceketlerinin altında omuzlarından koltuk altlarına uzanan deri kılıflar içinde duran silahlarını gizlemek için özen gösterdikleri söylenemezdi. Korumalarından biri 2 yıl önce Cidde'deki bir silahlı çarpışmada yaşamını yitirince Usame bütün korumalarına çelik yelek giyme zorunluluğu getirdiğinden 3 korumanın da belden yukarısı olduğundan şişman görünüyordu. Usame El Hayati ailesinin en küçük çocuğuydu. Baba Musa El Hayati her iki oğlunun da iyi öğrenim görebilmesini, güçlü ailelerin çocuklarıyla uluslararası bağlar kurmasını istemişti. Bu yüzden de onları kral, prens gibi soylu ailelerin çocuklarının okuduğu Princetonia şatosunun içindeki üniversiteye göndermişti. Şato 2 ayrı bölümden oluşuyordu. Onlarca fedai tarafından kale gibi korunan ilk bölümde Usame gibi öğrenciler okuyordu. Diğer bölüm ise dünyaca ünlü armatör, uçak şirketi sahibi, sanatçı ve bilim adamları ile üniversitedeki öğretim üyelerinin az sayıda çocuğuna ayrılmıştı. Musa El Hayati oğlu Usame'yi doktorasını yapması için İskoçya'ya gönderdikten sonra basına onun Londra'da ismi saklı tutulan bir üniversitede okuduğunu söylemişti. Oysa o da ağabeyi Ahmad gibi Kuzey İskoçya'daydı. Eğitim kurumu haline gelen bu şatodan çıkıp dolaşmak istediğinde ikinci bir kimlik ve koruyucularıyla dolaşan Usame civar kasabalarda unutamayacağı güzel yıllar geçirdi. Şatonun civarındaki sisli puslu yeşil tepelerin, yağmur mevsimlerinin yakışıklı ve çapkın prensi, büyük aşkların iflah olmaz romantiği olup çıktı. Para kazanmak gibi bir derdi yoktu. Sanat tarihine merakı onu değişik ülkelerde seyahat etmeye, sürekli araştırma yapmaya itti. Baba El Hayati küçük bir ülkeyi satın almaya yetecek servetini düşkünlük derecesinde sevdiği oğullarının hizmetine sunmuş gibiydi. Ve bu nedenle onların meslek seçimine hiç karışmıyordu. Musa'nın büyük oğlu Ahmad, İskoçya'daki eğitimini Usame'den birkaç yıl önce tamamlamıştı. İyi bir arkeologdu. Zamanının çoğunu bilim adamları ve korumalarının eşliğinde kazılarda geçiren meraklı bir adamken, son zamanlarda babasının kendisine tahsis ettiği servet sayılabilecek parayı hızlı ve anlaşılmaz bir şekilde tüketmeye başlamıştı. Rüzgar İngiliz meslektaşlarının Tunus'la başlattığı bir kazıda tesadüfen tanıştı Ahmad'la. Aynı okuldan mezun olmaları iyi dost olmalarını sağladı. Onun daha önce aynı üniversitede öğretim üyeliği yapmış olan babası sayesinde burslu okuduğunu öğrenen Ahmet'in komik şaşkınlığı uzun süre rüzgarın gözünün önünden gitmeyecekti. Daha sonra da Türkiye, Mısır ve Yunanistan'daki bazı kazılarda yine beraber çalışacaklardı. Musa el-Hayati Londra'daki müzayedeye iki oğlunun beraber katılacağını sanıyordu. Müzayede gününden bir hafta önce gelip Piccadilly meydanı yakınlarındaki dairesine yerleşen Usame'de İngiltere'de olduğunu sandığı Ahmet'i birkaç kez aramış ama bir türlü bağlantı kuramamıştı. Açık arttırmadan iki gün önce Ahmet'in İstanbul'da bulunduğundan habersiz onu sürekli cep telefonundan aramış ama her defasında telefon kapalı ya da ulaşılmıyor mesajıyla karşılaşmıştı. Ahmet son bir yıldır kazılara çıkmıyor, babasına da kardeşine de hiçbir bilgi vermeden uzun süreler ortadan kayboluyordu. En tuhafı en az çeyrek milyon dolara ihtiyacı olmadan ailesinin Beyrut'taki evine uğramaz olmuştu. Uzun zamandır gittiği her yerde yanında boy gösteren sevgilisi Piraye ile birlikteydi. İngiliz ve Fransız gazete ve dergilerine yansıyan haberlerde Ahmet hep aynı kadınla beraber görünüyordu. Hakkında yazılanlardan anlaşıldığı kadarıyla kadın Paris'te yaşayan bir Mısırlıydı. İyi bir yüzücü ve dalgıçtı. Bunların dışında ne kız hakkında ne de Ahmet'in son zamanlarda yaptıkları hakkında kimsenin bilgisi yoktu. Usame'de nasıl olsa müzayede günü ortaya çıkacağını düşündüğünden Ahmet'i bulmak için pek fazla çaba harcamamıştı. İngiltere'deki sevgililerinden biriyle gününü gün edip gecelerini Londra'nın en keyifli eğlence mekanlarında geçiriyordu. Acı haberi müzayedenin son günü babasından almıştı. Ahmet'in İstanbul'da öldürüldüğünü öğrenen Musa el-Hayati ise hiç vakit kaybetmeden harekete geçirdiği özel dedektiflerden ve diğer adamlarından aldığı bilgilere dayanarak kendi kendisine bir sonuca varmıştı. Cinayette rüzgarın da parmağı vardı. Komiser Nevzat'la görüşmesini tamamlamak için emniyete gitmeye hazırlanan Rüzgar'ın suratı bir ayda asıktı. Kadife siyah pantolonunu giydi, sırtına yine siyah renk bir kazak geçirdi. Aynada aksini görünce kendisine matem havası veren siyah rengin hakimiyetinden hoşlanmadı. Siyah kazağını kırmızısıyla değiştirdi. Saçlarını bir tokayla arkadan topladı, papuçlarını bağlarken telefon çaldı. Usame olabileceğini düşünerek heyecanla telefona uzandı. "Alo," dedi bir erkek sesi. "Usame?" Rüzgar yanılmamıştı, arayan Usame'ydi. "Rüzgar, nasılsın?" dedi mükemmel İngilizcesiyle. "Usame," dedi Rüzgar boğazını temizler gibi öksürerek. Ardından derin bir sessizlik oldu. Sessizliği bozan Usame, Rüzgar'la uzun bir aradan sonra tekrar konuşmanın verdiği heyecan yüzünden biraz tutuktu. Yumuşak bir ses tonuyla tekrar "İyi misin?" diye sordu. "Usame, ben iyiyim fakat Ahmet..." "Biliyorum, acı haberi aldım." "Nasıl üzgün olduğumu anlatamam, çok üzgünüm. Yapabileceğim bir şey var mı?" Kafası birden yerine gelen Usame merakla sordu. "Rüzgar, sen nereden duydun?"
Ben şeyden yani."
"Evet Rüzgar, konuşsana, kimden duydun, sana kim söyledi?"
"Usame, ben oradaydım."
Usame kulaklarını dikti, gözleri kapalı, kaşları çatıktı.
"Yani cinayetin işlediği yerin çok yakınındaydım," dedi Rüzgar en saf haliyle.
Telefonun diğer ucunda yine sessizlik hakimdi.
"Usame, orada mısın?"
"Buradayım, burada."
"Lütfen bir şey söyle, neden sustun?"
"Rüzgar, seni daha sonra ararım, şimdi müsait değilim."
Usame telefonu kapatır kapatmaz babası Musa el-Hayati'yi aradı.
"Alo baba." "Usame, haritayı aldın mı?"
"Aldım baba."
"Çok şükür, biliyorsun Ahmet'in en büyük hayallerinden biriydi seriyi tamamlamak. Kaça aldın?"
"2"
"Peki hemen Beyrut'a dön. Bugün Türkiye'den Ahmet'in cenazesi geldi. Cenazeyi kaldırmak için seni bekliyorum."
"Tabii baba, hemen dönüyorum. Yeni bir gelişme var mı?"
"Var oğlum. Cinayetin arkasında Ahmet'in bir tanıdığı olduğunu tahmin ediyorum, bir kadın."
"Piraye'yi mi kastediyorsun?"
"Hayır, o olsaydı kendisi de ölmezdi."
"Ya kim?"
"Bir arkeolog, Ahmet'i iyi tanıyan, tabii senin de çok yakından tanıdığın." Usame babasının kimden bahsettiğini anlamış ama anlamazlıktan gelmişti.
''Kimden bahsediyorsun baba?'' diye sordu şaşkın bir ses tonuyla.
''Kim olacak? Ahmat'la aynı işi yapıp Ahmat'ın başarılarını kendisine mal etmek isteyen kim olabilir ki? Ahmat'ın bu haritanın peşinde olduğunu mutlaka biliyordu.''
''Kimden bahsettiğini çıkaramadım baba.'' dedi Usame inatla.
''Kim olacak? Daha düne kadar evlenmek istediğin o Türk kadın.''
''Rüzgar mı?'' ''Mümkün değil. Yanlış düşünüyorsun baba. Rüzgar'ın bu olayla uzaktan yakından alakası olmadığına adım gibi eminim.''
''Rüzgar'ın da bu haritayı istediğini biliyor muydun?''
''Hayır ama...''
''Ahmat ortadan kalktığı takdirde Rüzgar ne yapıp yapıp bu haritayı ele geçirecekti. Londra'da özel dedektif tuttum. Yaptığı araştırmalarda çok önemli bir bilgi var.''
''Ne gibi?''
''Bu harita neden açık arttırmadaydı biliyor musun?''
''Hayır ama böyle şeyler genelde arttırmaya koyulur zaten.''
''Hayır bu sefer değil.''
''Dedektifin öğrendiği nedir?''
''Bu haritanın açık arttırmaya girmesini aslında Ahmat'ın haritayı satın almak istemesi yol açmış.''
''Anlayamadım.''
''Yani Ahmat satın almak istemeseydi harita Londra'da arkeoloji müzesine ciro edilecekti.''
''Ama o zaman hiç kimsenin olmayacaktı. Rüzgar'ın da. Bunun kadına ne faydası var ki? Neticede harita İngilizlerin hazinesine girmiş olacaktı.''
''Sadece o kadarla mı kalacaktı?''
''Sözü nereye getirmek istiyorsun baba?''
''Müzede kalsaydı ne olacaktı? Haritaya ulaşmak bütün arkeologlar gibi Rüzgar için de çok kolay olacaktı. Ama Ahmat satın alınca haritaya hiç kimse ulaşamayacaktı.''
''Ama harita yine bizde.''
''Ahmat ölünce haritadan vazgeçeceğimizi sandı. Ahmat'ın istediği bir şeyin peşini bırakmayacağımız kimin aklına gelirdi? Haritaya sahip olma arzusunu yerine getireceğimizi tahmin etmedi.''
''Baba.''
''Evet.''
''Ahmat'ı Rüzgar'ın öldürdüğünü mü söylüyorsun?''
''Hayır.''
''Ya?''
''O kadının parmağı olduğunu söylüyorum.''
''Baba bu mümkün değil. Harita benim elimde. Ahmat'ın ölümünün Rüzgar'a bir faydası yok.''
''Yok tabii ama sana söyledim. Ahmat öldükten sonra haritayı satın almakla ısrar edeceğimizi tahmin edemezdi. Şimdi yaptığı yanlışın farkındadır ama bunu onun yanına bırakacağımı sanıyorsa çok yanılıyor.''
''Baba... Söylediklerinin gerçek olup olmadığını bilmiyoruz. Durduğumuz yerde onu cinayetle suçlayamayız. Bu konuyu araştırmak için senden zaman istiyorum.''
''Katil cezasını çekecek. Cezayı verecek olan kişi de Ahmat'ın intikamını alması gereken kişi olacak.''
Musa emir verir bir tonla.
''Bu görevi sen yapacaksın. O kadını sen vuracaksın. Ahmat'ın kalbinden çıkarılan kurşunla.'' dedi.
''Baba bunları ben Beyrut'a geldiğimde görüşelim.'' Babasının sesi Usame'nin beyninde büyüyüp kafatasını patlatacak kadar güçlü bir basınç yaratıyordu.
''Ne kadar konuşursak konuşalım fark etmez. Kararımı hiçbir şey değiştiremez. Ahmat'ın kardeşi olarak öcünü alacaksın.''
''Baba yola çıkmak üzereyim. Bu konuyu ben gelince konuşup aydınlatalım.''
''İngiliz gazeteleri gemiyle Tunus'a gideceğini yazıyor. Nedir bu hikaye? Ne zaman Beyrut'ta olmayı planlıyorsun? Ahmat ne olacak?''
Tunus hikayesi güvenliğim için İngiliz dostlarım tarafından uydurulmuş bir haber. Prens Sedat'ın özel uçağıyla geliyorum. Biraz sonra bir helikopterle uçağın kalkacağı özel alana gideceğim. Oradan da Beyrut'a uçuyorum.
Bu iyi. Ne kadar erken gelirsen her şeyi o kadar hızlı hallederiz.
Baba bir ricam var.
Nedir?
Ben gelmeden harekete geçmeyin.
Kararımı uygulayacak olan sensin.
Beni bekleyeceğine söz ver baba.
Bana o katili savunmaya mı kalkacaksın yoksa?
Baba.
Eve dön.
En kısa zamanda dedi Usame gözleri kapalı başını koltuğun arkalığına yasladı. Babası kendisinden katil olmasını istiyordu. Üstelik kalbinin bir köşesinde hala sevgisini taşıdığı, yüreğinden tümüyle silip atmadığı bir kadını öldürmesini bekliyordu. Çıldırmış olmalıydı. Bunu yapmamın mümkün olmadığını bildiği için de planlarını hazırlamaya başlamıştır diye düşündü. Cinayette Rüzgar'ın parmağı olabileceğine aklı kesinlikle yatmıyordu. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 114.